Hemen burada bir parantez açalım. Bu Abdullah bin Sebe bir kişi, bir tane adam.
Evet.
İslam dünyasında Hazreti Osman Efendimizin şehadetine kadar giden, ondan sonra Hazreti Ali'nin şehadetine kadar giden, ondan sonra Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in, Allah hepsinden razı olsun, şehadetine kadar giden, amin, süreçler, o iç kargaşa ve bu kargaşadan vücut bulan fırkalaşma, işte hariciler, Şia, Nasibilik vesaire. Bu bir kişinin bütün bu olup bitenlerde çok büyük bir rolü var. Bazen bir takım müsteşrikler vasıtasıyla bu zat etrafında bir soru işareti oluşturulmaya çalışıldığını görürüz. Yani derler ki bir kişi mi bütün bunları yaptı? Bütün bunları bir kişiye bağlamak
hafife almak gibi,
evet,
değil mi?
Yani sanki İslam dünyasında yaşanan bu karmaşa, işte sizin haşa sahabi dediğiniz insanların hırsları, iktidar tutkuları vesaire, bunun hiç rolü yokmuş da bütün bunları bir kişi yapmış gibi adamın boynuna yıkıyorsunuz bu işi. Bir de şöyle bir problem var. Bu zattan bahseden Sünni tarih kaynaklarında bu zattan bahseden bir kişi var. O da Seyf bin Ömer diye bir tarihçi. Evet. Bu Seyf bin Ömer'in güvenilir bir adam olup olmadığı son derece tartışmalıdır. Hadis alimleri bu adama güvenilmez demişler. Dolayısıyla Abdullah İbni Sebe'den sadece bir kişi bahsediyor. Bu kişi güvenilmez bir adam. Müsteşriklerin vardığı sonuç şudur. Bir kısım müsteşriklerin, evet, tamamının değil. Diyorlar ki aslında Abdullah bin Sebe diye biri hiç yaşamadı. Bu Seyf bin Ömer isimli tarihçinin uydurmasıdır bu.
Evet, hayal mahsulü bir
hayal şahıs. Hayal mahsulüdür. Seyf bin Ömer'in kendisi de güvenilmez birisidir. Dolayısıyla böyle bir adam hiç yaşamadı.
Yani orada bütün suçu o dönem yaşayan Müslümanlara yüklemek için.
Evet, Seyf bin Ömer bunu niye uydurmuş olabilir diye bir soru soruyorlar. Cevabı da kendileri veriyor. Diyorlar çünkü burada sahnede sahabiler var. Birbiriyle savaşan, evet, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Cemel vakası, Hazreti Ali, Hazreti Muaviye, Sıffin vakası, Harre vakası vesaire. Dolayısıyla merkezinde sahabilerin bulunduğu bu olaylar. Seyf bin Ömer sahabeyi bu işten tebriğe etmek istedi. Uzak tutmak istedi. Bir muhayyel bir adam ma yıktı bütün bu vebali. Dolayısıyla sahabeyi temizlemiş oldu. Bütün vebal bu adamın boynuna kaldı. Böyle bir maksatla uydurmuştur diyorlar.
Ama hakikaten can alıcı bir soru hocam yani.
Evet.
Yani bir kişi çıkıyor 5 milyondan hadi Hazreti Ömer Osman zamanında biraz daha
ilave
büyük, edildi.
Tabii ki daha da büyük.
Belki daha büyük bir coğrafyada tek başına,
evet,
bir fitne ateşi yakıyor.
Evet.
Hakikaten önemli bir soru yani.
Enteresan
nasıl,
bir soru.
Nasıl hocam, evet, bu soruya biz merak ediyorum gerçekten.
Şimdi bir şey daha ekleyelim buna. İleride göreceğiz inşallah. Şiilik dediğimiz oluşumun temellerini de atan kişi Abdullah bin Sebe'dir. Dolayısıyla günümüzde özellikle bazı Şii müellifler, İmamiye Şiasına mensup müellifler böyle bir adamın yaşamadığı konusunda müstakil kitaplar yazdılar. Ve bu kitapların bir kısmı Türkçe'ye de tercüme edildi. Şu anda Türkiye'de bu işten haberdar olan genç kuşak arasında özellikle bu fikir yayılmaya başladı. Abdullah bin Sebe diye birisi yoktur. Sizin sahabi dediğiniz insanların marifetidir bütün bunlar. Evet, böyle bir beyin yıkama faaliyeti var. Şimdi gelelim sorunuza. Bütün bunlar bir kişinin başının altından mı çıktı? Bir kere Yahudi deyince bir orada durmak lazım.
Evet.
Yani Yahudilerin fitneye, fesada çalışan zekaları, kafaları asla ve kat'a küçümsenmemelidir. Hristiyanlık dediğimiz din, bu dini ortaya çıkaran kim?
Evet, ya
bu dinin Hazreti İsa Aleyhisselam'la hiçbir bağlantısı yok.
Yani
Paulus.
Paulus, evet.
Yahudi Paulus.
Tora'nın ortaya çıkması, yani Tevrat'ın daha sonraları dönemlerinde.
Yani Yahudilerin o şey kendi dinlerinde yaptıkları icraat. Evet.
Yok. Yani Yahudilik içinde bile kendi Yahudiliklerini kendilerine benzetiyorlar.
Tabii.
Daha sonra Hristiyanlığı tekrar bir benzetme yapıyorlar Paulus'la beraber.
İsa Aleyhisselam insanlara, halka, İsrailoğullarına Hristiyanlık diye bir din tebliğ etmedi. Onun tebliğ ettiği din İslam'dı.
İslam, evet.
Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına Yahudilik diye bir din tebliğ etmedi. Onun tebliğ ettiği din İslam'dı.
Evet.
Kur'an-ı Kerim onlardan Müslümanlar diye bahsediyor. Musa Aleyhisselam'dan da diğer peygamberlerden de. Bunlar Müslüman, ümmetleri Müslüman. Ha, bizimle farkları ne? Onlar Musevi Müslüman, İsevi Müslüman, biz Muhammedi Müslümanız. Bizim şeriatımız onların şeriatını neshetmiş.
Yani bir Yahudiler deyince iki kere düşünmemiz lazım. Bir kişi bile olsa çok önemli yani. Evet.
Şimdi Hristiyanlık dediğimiz dini Hazreti İsa'nın tebligatına rağmen ortaya çıkaran kişi bir kişidir. Evet. Pavlus'tur. Dolayısıyla bu devasa yapı bir kişinin ürünü, zihninin ürünü olabiliyor. Onun sırası düşerse inşallah konuşuruz. Çok enteresan bir arka planı var. Bu nasıl
onu tartışmaya açıyorlar mı? Abdullah bin Sebe gibi hocam.
Nasıl?
Pavlus'u tartışmaya açmıyorlar ama değil
Hayır,
mi?
Hayır, asla ve kata.
Yani Abdullah bin Sebe'yi tartışmaya açıyorlar. Tabii. Bir kişi mi bunu yapacak diyorlar.
Evet.
Ama Pavlus'a gelince o tartışmaya açılmıyor yani.
Çünkü Pavlus diye bir şahsın yaşadığına, icraatlarına, Hristiyanlık dinine vücut verdiğine dair bizzat Hristiyan araştırmacıların şeyleri var, tespitleri var. Hatta şöyle bir şey var, bu bahsimiz bu değil ama mevcut Hristiyanlık, bu konuda hakikaten çok kafalar karışıktır. Mevcut Hristiyanlık İnciller, evet, mevcut elimizdeki İnciller kiliseye vücut vermemiştir. Kilise İncillerden doğmamıştır. Tam aksine İnciller kiliseden doğmuştur.
Evet, yani kiliseler sanki yeniden bir vahiy gibi.
Tabii,
yeniden
elimizdeki İnciller kilise zihniyetinin mahsulüdür.
Din kurgulamışlar.
Tabii, evet. Aynen öyle.
Kurgudur o zaman.
İşte bu, evet, Abdullah bin Sebe ve Şiiliğin ortaya çıkmasında da aynı izlenen güzergah, aynı güzergah.
Yemenli bir Yahudi Abdullah, evet, bin Sebe geliyor.
Evet. Evet.
İslam dünyasındaki yönetimden hoşnutsuzluğu, evet, hissediyor, fark ediyor. Bunu istismar ederek,
evet,
ciddi manada bir fitne ateşi yakıyor.
Bir tahribat yapıyor.
Tek taraflı değil, çok, tabii, taraflı bir, elbette, fitne ateşi yakıyor. Böyle bir şahıs gerçekte vardır.
Bunu bizzat kadim Şii kaynakları da zikrediyor. Onların hepsi elimizde. Yani kadim Şii kaynakları, Hicri 3. asra kadar giden Şii kaynakları, İmami kaynakları bize Abdullah bin Sebe diye bir adamın varlığından bahsediyor. Bu adam Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin safında bulunuyor. Münafık bir adam. Ve orada esas icraatını yapıyor, evet, zaten. Dolayısıyla
yani Abdullah bin Sebe'ye bu kadar yer vermemizin nedeni iş gelip oraya
tabii fırkalaşma hadisesini
orada buluşacak. Evet, tabii, yani evet. Bakıyoruz hocam, çok enteresan gerçekten. Yeni Şii kaynaklarıyla müsteşrikler bir yerde buluşuyorlar.
Evet.
Bir noktada buluşuyorlar. Evet. Hani bir la ilahe ula'i ve la ilahe ula, yani aynen, tarafını, evet, belletmeyen müzebzeb var. Bir de tarafını belleden taraf oluyorlar. Yani evet, bir şeye karşı ittifak ediyorlar.
Tabii.
Yani müsteşriklerin bir kısmı diyelim. Hı-hı. İnsafları bir kısmı çıkartalım. Bir, evet, kısmıyla yani yeni Şii kaynaklar Abdullah İbni Sebe'nin olmadığını, hayal mahsulü olduğunu, evet, söyleyerek tabii bir yere gelmek istiyorlar.
Tabii.
Bizde öyle bir şahıs vardır ve fitneyi ateşlemiştir.
Evet.
Yani bu devam ediyoruz. Evet.
Bu tabii ayrı bir bahis. Sırası tabii düşünce inşallah detaylandırırız.
İşte buraya basacağımız için, evet, önemli, evet, hocam. Şimdi bundan, evet, sonraki Ehl-i Sünnet akaidesine Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin ikinci 6 yılında dedik. Evet. Ehl-i Sünnet akaidine ciddi manada bir olumsuz yönelişler vardı, hücumlar vardı, evet, veya bunların ana nedeni Abdullah İbni Sebe'nin asıl ana nedenlerden bir tanesi çıkmış olması.
Bir tanesi, evet, budur, evet. Bu adam bilahare Şiilik dediğimiz, diyeceğimiz o yapıya vücut veren adamdır. Mevcut İmamiye Şiasının inançlarının köklerini deşelediğimizde, kazıdığımızda altından Abdullah bin Sebe'nin propagandası çıkıyor. İnşallah ileride akaid metnine girdiğimizde, evet, Şiilik bahsine geldiğimizde bunu açalım.
Evet, inşallah, inşallah hocam. Evet.